Ayrım 26. Kur'an penceresinden Kurtuluş Savaşı'na bir bakış. Yaşar Nuri Öztürk. Sayfa 296. Mustafa Kemal'in temel niteliği, akılcılık. Kur'an-ı Kerim, Allah aklını işletmeyenler üstüne pislik atar, diyor. Bu Yunus Suresi 100. ayet. Bunu bilmeyen birine, dindar veya dinci birine, Mustafa Kemal böyle demiştir desem, bana isyan eder. Şükürler olsun ki Kur'an söylüyor. Pislik aklı olmayanlar üzerine iner denmiyor. Aklını işletmeyenler üzerine iner deniyor. Aklın varlığı yetmez. İşlevsel akıl lazım. Buradan hareketle İslam mirası şunu tespit etmiştir. Akıl komutan olacaktır. Dinin de komutanı akıl olacaktır. Peki müdafaa hukuk başbuğu Mustafa Kemal'in dediği ne? Anayasaya 1937'de koyduğu laikliğin manası ne? Mustafa Kemal gayretinin alameti farikalarından biri aklı işler hale getirmektir. Aklın işletilmesinin yöntemi ve teminatı ise laiklik. Bugünkü dünyada o olmadan akıl işletilemez. Aklın işlevsel olması için laiklik işlevsel olarak bulunacak. Kanun kitaplarına yazarsınız, yazmazsınız. Bu bir yöntem meselesidir. Türkiye gibi bir ülkede yazmazsanız sizi duman ederler. Yazdığınız halde duman ediyorlar. Atatürk bize akıldan başka yol gösterici bırakmamıştır diyor Falih Rıfkı ve derin bir hakikati tam isabetle ifade ediyor. Atay Atatürkçülük nedir? 46. Aklın özgürleştirilmesi, Atatürk'ün dayatması veya lüksü değildir. O bunu İslam'ın da temel talebi ve temel özelliği olarak görüyor. Aklı özgürleştirme mücadelesi yaparken İslam'dan destek almayı sürdürüyor. Karakteri akılcılık olan bu dinin mensuplarının akla ihanet edenler tarafından aldatılmasına asla ve asla seyirci kalmıyor. Bir aydına yakışanı yaparak İslam'ı da bu açıdan değerlendiriyor. İzmir İktisat Kongresi'nde 2 Şubat 1923 günü yaptığı tarihi konuşmada şu satırlar da var. Bizim dinimiz İslam dini en akılcı, en tabii dindir ve ancak bundan dolayıdır ki son dindir ve en mükemmeldir. Tabii olabilmek için akılcı olması lazımdır. Akla, ferasete, muhakemeye, mantığa, ilme ve fenne hepsine tamamen uygun olması lazımdır ki uygundur. O halde bu kadar açık bir hakikati bir defa anladıktan sonra tekrar anlatabilmek için İslam toplumsal hayatında özel bir sınıfa hiç kimsenin hakkı yoktur. AB 15 Taksim 95 Atatürk devrimleri tabiri ne derece doğrudur bilemem ama Atatürk devrimi tabiri tamamen doğrudur. Ve bana göre Atatürk'ün bir tek devrimi vardır, aklın özgürleştirilmesi. Gerisi bunun uzantısı ve ayrıntısıdır. Kıyafet devriminde bile akılcılık ilkesi işletilmiştir. Modern kıyafetin seçimi bir heves veya bir medeniyetin örfünü öne çıkarma tutkusunun sonucu değildir. Rasyonel olan yapılmıştır. Giyimde rasyonellik olmaz diyemeyiz. Kur'an bile giyimde rasyonelliğe atıf yapmıştır. Bu konuda bizim Kur'an'ın temel kavramları adlı eserimizin giysi maddesine bakılmalıdır. Batı özellikle İngiliz emperyalizmi, Mustafa Kemal Atatürk akılcılığının ileriki zamanda kendileri için nasıl bir tehlike yaratacağını çok erkenden anlamıştır. İngilizler özellikle İslam dünyasının Atatürk etkisine teslim olmaması için ilk günden itibaren tedbir almaya başlamışlardır. O ince, o sinsi, o hep uzakları gören ve erken davranan İngiliz dehasıyla. Atatürk, İslam doğuyu, hastanın yüzündeki, göğsündeki, el ve kolundaki sivilcelere pudra ve krem sürerek vakit geçirmekten çıkarıp, bu sivilcelere sebep olan merkezi fonksiyonu bulma noktasına getirdi ve tedaviyi ona göre yaptı. Merkezi enfeksiyon teolojikti. Biz bunu İslam'ı Kur'an akıcılığından koparılıp Budist, Brahmatist, Hristiyani, mistizme, teslimi olarak belirledik. Atatürk, Müslüman doğuyu Kur'an rasyonalistesine çeviren adamdır. Ve bu anlamda Türk-İslam aydınlanmasının da öncüsüdür. Batı bunu çok erken bir zamanda fark etti. Ve Müslüman doğunun uyanmaması için bu dünya ile Atatürk'ün arasına nifak soktu. Kur'an dışı İslam'ın şerir takımı ve istismarcısı olan siyaset, dincileri de bu tuzağa Hristiyan Batı emperyalizmi adına beyinsizce su taşıdılar ve taşımaya devam ediyorlar. Dış politikada akılcılık. Dış politikada akılcılık, hem karşılıklı saygıyı hem de karşılıklı çıkarları korumanın yolunu açar. Tek başına saygı, teslimiyet ve esarete, tek başına çıkarcılık, sömürü ve tagallübe çıkar. Atatürk bu menfi çıkışları önleyen bir akılcı dış politika şuuru oluşturmuştur. Bir Anadolu hümanisti olarak Atatürk bütün Doğu milletlerini de dikkate alarak bu politikasının esasını şöyle belirliyor. Asya, Batı aleminin ölümünü istemiyor. Bu memleketler müthiş ve feci bir esaretten yeni çıkıyor. Asyalılar başka milletleri kendilerinin asırlarca çektikleri ıstıraplara uğratmak istemiyorlar. Onlar kendi hesaplarına memleket fethetmek fikrinde değillerdir. Onlar yalnız bağımsızlık istiyorlar ve bunu alacaklar. Bağımsızlık yabancı düşmanlığı demek değildir. Bilakis eğer yabancılar Türklere esir muamelesi etmek arzusunda değillerse gelsinler, hangi millete mensup olurlarsa olsunlar, bunlar çalışmak istedikleri takdirde Türkiye'de iyi karşılanacaklardır. Fakat Türkleri Avrupalılardan aşağı tutan teorinin artık tatbik zamanı geçmiştir. Bundan sonra Doğulular ve Batılılar yekdiğerine aynı süretle muamele etmektedir. Birbirleri için eşit insanlık hakları tanımalıdır. Artık Doğuluları Batılıların altına düşüren imtiyazlar kalkmalıdır. ABE 12/295. Mistik, teolojik algılamadan akılcı, kozmolojik algılamaya geçiş. Doğu'yu ve Batı'yı çok iyi bilen Türk düşünürlerinden biri olan Peyami Safa, ölüm 1961, aynen bizim gibi İslam dünyası için en hayati soru olarak şunu görüyor. Niçin Orta Çağ Türk ve İslam düşüncesi Yunan düşüncesinden sonra ve onun ilhamiyle bugünkü Avrupa kafasının temellerini attığı halde birdenbire sapıtarak sabit bir iman içinde yan gelmeyi tercih etmiştir? Şimdiye kadar ileri sürülen bütün sebepler sabit kalmış olduğu halde bu değişikliğin sırrı nedir? Üstüne şimdiye kadar hiçbir Garp, Şark ve Türk mütefekkirinin ihtiraslı bir dikkatle eğilmediği bu muammayı halletmeden kendimizi anlamış olmak imkanı yoktur. Peyami Safa, Türk İnkilabına Bakışlar 97. Peyami Safa'ya göre akılcı İslam düşüncesinin ileri bir Avrupa kafasından çıktığı halde bir Asya kafasına kara kılmasının sebebi tekamül etmiş Greko-Latin kültüründen uzaklaşarak ilkel kalmış Brahma-Buda kültürüyle temasını arttırmasındandır. Safa, adı geçen eser 105. Daha başka bir ifadeyle, niçin İslam dini kitabında akılcı bir düşünceye sahip bulunduğu halde sonradan mistik bir düşünce doğurmuş, Hristiyanlık da kitabında mistik bir ruh sahibi olduğu halde sonradan akılcı ve tabiatçı bir medeniyet yaratmıştır. Hasılı, niçin Hristiyan Garp düşüncesinde Müslümandır ve İslam Şark düşüncesinde Hristiyandır? Bu çaprazlama tekamülün, bu kafa değiş tokuşunun sırrı nedir? Peyami Safa, adı geçen eser 106. Buna bir ekleme yapmak zorundayız. İslam, Doğu, Kur'an inkilabının getirdiği yeni ve yaratıcı akılcı ruhla 3-4 asır yukarı gitti. İslam, Kur'an'ı inkilabı boğan Arap-Emevi saltanat ideolojisinin zebunu yapıldıktan sonra bu ideolojik fesat teolojisinin prangasıyla aklın ayağını çelmiş ve bu fesat teolojisinin akıttığı kirli nehrin girdabından bir daha çıkamamıştır. Ta Atatürk'e kadar. İslam, Doğu, Atatürk'ün vücut verdiği büyük aydınlanma devrimi iledir ki mistik algılamaya hapsolmaktan çıkıp Kur'an'ın antik klasik ruhundaki akılcı kozmolojik algılamaya geçmiştir. İlmin mürşit yapılması. Tek üstünlük ölçüsü, ilim. Kur'an'da ilim kökünden kelimeler 850 civarında yerde geçmektedir. Bunların 400 küsürü fiil halde kullanımdır. Kur'an'da kullanıldığı şekliyle ilim, geçtiği yere göre bilimsel bilgi, akli bilgi, deneyime dayalı bilgi, vahyi bilgi anlamlarından birini ifade etmektedir. İlmin karşıtı cehalettir. Kur'an, kendisinden önceki dönemi, özellikle kendisine karşı çıkanların yaşadığı toplumun Kur'an öncesi dönemini cahiliye diye alınarak kendisinin esas amacını ve mesajındaki omurganın ilim olduğuna çok muhteşem bir vurgu yapmaktadır. Kur'an, kendisinin layıkıyla tanınmasını sağlayacak değerin de ilim olduğunu ifade etmektedir. Kendilerine ilim verilenler onun senin Rabbinden bir hak olduğunu bilsinler, ona inansınlar da kalpleri ona saygı duysun diye böyle yapılmıştır. Hac 54. Mürşitlik sadece ilmin ve alimin hakkıdır. Kur'an, irşat, aydınlatma, iyiye ve doğruya kılavuzlama işinin sadece ilimle mümkün olacağını defalarca ifadeye koymuştur. Kur'an, hayatta bir tek mürşit tanır, ilim. Peygamberlerin mürşitliği de ilim üzerine oturan bir yetidir. İlmi bir şeytani yeti gibi gösteren bazı tarikat çevrelerinin dillerine doladıkları arif tipin irşat ehli olduğuna işaret eden bir ima bile yoktur. Tam tersine ilimden nasibi olmayanların yoluna asla ve asla uyulmaması buyurulmaktadır. Bu emir verilirken yol tabirinin kullanılması ayrıca mucize bir ihbardır. Dost doğru ve dürüst biçimde yol alın ve bilgiden nasipsizlerin yolunu sakın izlemeyin. Yunus 89. İlimden nasipsizlerin çağıracağı şey heva ve heves, boş ve bitmez arzular olur. Daha sonra seni iş ve yönetimde bir şeriat, bir yol, yöntem üzerine koyduk. Artık ona uy. İlimden nasipli olmayanların keyifleri ardınca gitme. Kuşkun olmasın ki onlar Allah karşısında sana hiçbir yarar sağlayamazlar. Allah'tan gelecek hiçbir şeyi senden uzaklaştıramazlar. Câsiye 18-19. Heva ve heves, dürtüler, subjektif bakış açıları demektir. Objektif değerlere ve gerçeğe ulaşmanın yolu ilimdir. İlim dışındaki değerlerin tümü irfan ve iman dahil subjektiflikten kurtulamaz. Kur'an yine mucize bir yaklaşımla ilme hiçbir kötülük ve çirkinlik izafe etmemiştir ama imana etmiştir. Bakara suresi 93. ayet Yahudilerin sapmalarını eleştirirken esrarlı üslubuyla insanlığa muhteşem bir ders vermekte ve imanın çirkinliklere alet edilebileceğine vurgu yapmaktadır. Hani sizden şu yolda kesin söz almıştık da Tur'u üzerinize kaldırmıştık. Size verdiğimizi kuvvetlice tutun ve dinleyin. Şöyle demişlerdi. Dinledik ve isyan ettik. İnkarları yüzünden gönüllerine dana içirildi. De ki, eğer müminlerseniz ne kötü şeydir size imanınızın emretmekte olduğu. Kur'an cevher olarak ilme kötülük izafe etmiyor ama cevher olarak imana çirkinlik ve kötülük izafe ediyor. Çünkü ilim objektiftir. Daha doğrusu ilimden söz etmemiz için objektiflik şarttır. İmanın objektifliği söz konusu edilemez. İmanda asıl olan subjektifliktir. Bu olgu çok iyi anlamlara kaynaklık edilebileceği gibi çok kötü anlamlara da kaynaklık edilebilir. Subjektivite demek nefsin alanı demektir. Nefsin karıştığı şeyde genellikle hayır aranmaz. Hayır aranmayacak şeyin de ardından gidilmez. İlimsiz irşadın tehlikeli görünümlerinden biri de hadis eğlencesi satın alarak insanları ilimsiz bir şekilde saptırmaktır. Bu noktaya parmak basan ayet, İslam tarihinin asırlık sıkıntılarından birine mucize bir biçimde dikkat çekmektedir. İnsanlardan öylesi vardır ki Allah yolundan bilgisizce saptırmak için hadis, laf eğlencesi satın alır ve onu alay konusu edinir. İşte böylelerine rezil edici bir azap vardır. Lokman 6. Kur'an'a göre peygamberlere gelen vahiy, yeryüzüne indikten sonra ilme dönüşür. Ondan yararlanmak için ilmi devreye sokacaksınız. Vahiy, epistemolojik olarak ilim üstüdüdür diyebilirsiniz. Vahyin getirdiği bilgi ile bilimin kazandırdığı bilgiyi elde edilişleri açısından tartışabilirsiniz. Ama unutamazsınız ki vahyin getirdiği bilgi ile bilimin kazandırdığı bilginin kaynağı tektir. Varlığın esası. Siz bu esasa inanç ve anlayışınıza göre Tanrı diyebilirsiniz, tabiat diyebilirsiniz. Bunlar yöntem ve tercih işidir. Gerçek olan şudur, eğer insanın müdahalesiyle kirletilmemişlerse vahiy ile bilimin verdikleri bilgiler arasında çelişme ve uyumsuzluk yoktur. Olamaz. Buna rağmen Kur'an burada bir sigorta koymuştur. Bilimin verileriyle aklın verileri arasında çelişme veya zıtlık imajı doğursa, öncülük, komutanlık, düzelticilik rolü bilime verilecektir. Neden? Çünkü vahiy dediğimizde iman, iman dediğimizde ise sübjektivite söz konusudur. O halde komutanlığı sübjektiviteye veremeyiz. Komutanlık objektivitenin aklın ve bilimin olacaktır. Kur'an'ın en hayati tezlerinden biri şudur. Vahiy ilme teslim edilmedikçe ondan hayır gelmez. Atatürk ne yaptı? Atatürk'ün gözünde bilimin öncülüğü hayatın ve mutluluğun garantisidir. Atatürk'ü hatırlayalım. Bütün yapıp ettikleri ilim ve aklın öncülüğündedir. Bu öncülüğü söyleme dönüştürdüğü söz şu. Hayatta en hakiki mürşit ilimdir. Atatürk'ün bu sözü Kur'an'ın 200'e yakın ayetinin Türkçe ifadesidir. Biraz daha Kur'anileştirerek söyleyelim. Hayatta tek mürşit ilimdir. Atatürk tam bir Kur'an'ı yaklaşımla insan fıtratının dinsizliği reddettiğini, hiçbir insanın yaratılış bakımından dinsiz olamayacağını ifade etmiştir. Bütün mesele imanı ilime aydınlatmak ve olumlu üretime sokmaktır. Bu konuda İzmir İktisat Kongresi'nde bir büyük İslam düşünüründen beklenecek güzellik ve ihtişamdaki şu sözleri söylüyor. Bugün biliyoruz ki Batı'da dinsizliği kendine meslek yapanlar vardır. Fakat bence dinsizim diyen mutlaka dindendir. İnsan için dinsiz olmanın imkanı yoktur. Bu bahiste sizi daha çok yormak istemem. Yalnız bu sözü ne için söyledim arz edeyim. Dinsiz kimse olamaz. Bu umumiyet içinde şu dinin veya bu dinin tercih edilmesi söz konusu olabilir. Tabii biz mensup olduğumuz dinin en çok isabetli ve en mükemmel olduğunu biliyoruz. Ve imanımız da vardır. Fakat bu iman aydınlanmak lazım, güzel ve iyi olmak lazımdır ki hakikaten kuvvetli olabilsin. Yoksa imanı zayıf insanlardan sayılırız. O zaman bu milleti, bu memleketi yıkmak için çalışan Şükrü Hoca gibi olabiliriz. ABE 15-97. Atatürk'e göre ilim, dinin anlaşılmasında da mürşit konumdadır. Bu kabul tamamen Kur'an'ıdır ve Atatürk'ten önce çok az Müslüman aydın tarafından dile getirilmiştir. İlme övgü elbette ki bol bol yapılmıştır ama ilmin, dinin anlaşılması ve işe yaramasında da mürşit mevkiinde olması gerektiği şeklinde net bir ilke telaffuz edilmemiştir. Atatürk 1 Mart 1923 günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 4. toplantı yılını açarken yaptığı konuşmada dinin ilimle buluşturulması yönünde daha önce bir benzerini göremediğimiz muhteşem bir kararlılığa şöyle temas ediyor. Tetkikat ve Telifat-ı İslamiye heyetinin vazifeleri arasında Hikmet-i İslamiye'yi Batı'nın ilmi ve felsefi teorileriyle mukayese ve İslam'ı kavimlerin itikadi, ilmi, içtimai, istatistiki, iktisadi hayatlarına dair işleri incelemek ve neticelerini yayımlamak anmaya değer ehemmiyete sahiptir. İnceleme için bir kütüphane tesis edildi. İstanbul'dan, Avrupa'dan ve Mısır'dan bir kısım mühim kitaplar getirildi. Ehemmiyetli birçok kitap da Avrupa ve Mısır'a sipariş edildi. Şeriye vekaleti, medreselerin birleştirilmesini ve asrı müessese haline getirilmesini hedeflemektedir. Vekalet, asrı müçtehit ve müfessirlere kaynak olmak üzere bir külliye-i İslamiye vücuda getirmeye büyük ehemmiyet affetmektedir. Vekalet, asrı müçtehit ve müfessirlere kaynak olmak üzere bir külliye-i İslamiye vücuda getirmeye büyük bir ehemmiyet atfetmektedir. ABE 15-175. İlim ve hikmeti her yerden almak. İlim ve hikmet neredeyse oradan alınır. İlim ve hikmet Allah'ın nurudur. Onun vatanı olmaz. Onun düşman coğrafyası hiç olmaz. İlim ve irfanın kaynağı ve sahibi Allah. Yeryüzünün maliki de Allah'tır. Yani mal da onundur, malın bulunduğu mülk de. Bunun içindir ki değişik gerekçelerle mücadele ettiğiniz kişi ve toplumun, devlet veya kavmin bile ilim ve hikmet birikiminden yararlanmanız bir zaaf ve güçsüzlük değildir. Hele hele onursuzluk hiç değildir. Kaldı ki biraz geriye gittiğimizde görüyoruz ki bu ilim ve hikmetin bugün kümelendiği coğrafyalara onları bizim Müslüman ecdadımız kazandırmıştır. O halde bunları oradan alırken herhangi bir komplekse düşmemiz gerekmiyor. İlim ve hikmette öne geçmiş kitlelerden bu değerleri alırken onların kavmiyetçi, egoist zulümlerine teslim olmamız da gerekmiyor. Bu zulümlere karşı onlarla savaşır. O ilim ve hikmet birikimini onlardan pekala alırız. Onlar da bizden aynen böyle almışlardı. Bir yandan Haçlı savaşları ile üstümüze çullanmış, öte yandan İslam, Şark'ın olanca ilim ve kültür değerini talan edip götürmüşlerdi. Şimdi biz talan edilmiş malımızı geri alacağız. Bu geri alış batıcılık veya batıya teslim olmak değildir. Atatürk bu iki noktayı birbirinden çok güzel ayırmıştır. Dincilik bunu elbette anlar ama işbirliği içinde olduğu Haçlı efendileri izin vermediği için telaffuz etmez. Atatürk bu ayrımı yapma hakşinaslığını, şahsiyet ve dirayetini, kendine yakışır melamet ve açık yüreklilikle milli mücadelenin başladığı günlerde bile göstermiştir. Dahası var. Bu ayrım İstanbul'un işgal edildiği 16 Mart 1920 günü Heyeti Temsiliye Reisi Mustafa Kemal imzasıyla yayınlanan protestoda bile yer almaktadır. Bu işgalin mahiyetinin takdirini resmi Avrupa ve Amerika'nın değil, ilim, irfan ve medeniyet Avrupa ve Amerika'sının vicdanına bırakmakla yetinir ve bu hadiseden doğacak büyük tarihi mesuliyete son defa bir kere daha herkesin nazarını dikkate çekeriz. AB 7 Taksim 121. 27 Ekim 1922 günü Bursa'da yaptığı konuşmada ise daha çok açık seslenmiştir. Medeni bir millet olarak medeniyet sahasının üzerinde yaşayacağız. Bu hayat ancak ilim ve fen ile olur. Bu bilim ve fen nerede ise oradan bulup alacağız ve her millet ferdinin kafasına koyacağız. İlim ve fen için kayıt ve şart yoktur. Dinimiz bu yüce emri ihtiva ettiği içindir ki ekmel dindir. Dinimiz ilim ve fenli putperest memleketlerde aratır, ta Çin'de bile aratır. Bu hakikatleri bütün milletin bilmesi lazımdır. Müdafaa hukuk, zihniyet ve dirayeti bütün bunların adını her anlamda gelecek bir kaypak tabir kullanarak batılılaşmak olarak koymamıştır. Kur'an-ı Muhammedi taleplere tam tamına uygun bir adlandırma seçmiştir. Muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkmak. Yani kaybolmuş malımız olan hikmeti nerede bulursak oradan almak veya ilmi Çin'de bile olsa gidip almak. 26. ayrımın sonu sayfa 306.